Ayrım 29, Büyük Hesaplaşma, Jack the Brule, sayfa 272. Söylenen bu son sözlerle Kerikov, bilgisayar uzmanının ölmesi gerektiğini kesin olarak anlamıştı. Verhoeven ve adamları haklı olduklarına, amaçlarının her sebebin önünde geldiğine inandıkları için gönüllü olarak risk alıyorlardı. Ancak Mosley farklıydı. Kerikov, Verhoeven'ın Charon'un iskelesine yardım etmesinin tek nedeninin çevreci eylemleri olmadığının farkındaydı elbette. Aynı zamanda Verhoeven'ın egosu ve imkansızı başarma isteği de arkada yatan diğer nedenlerdi. Peel eylemcileri örgütlerine fazlasıyla zarar vereceği için Charon'un inişinde kendilerinin de parmakları olduğunu asla açıklamayacaklardı. Özellikle de Kerikov bu operasyonun birbirleriyle benzeşmeyen iki tarafını birbirine bağlamış olduğu için açıklayamazlardı. Ama bir süre sonra Mosley'nin egosu onu birileriyle bazı bilgisayar manyaklarıyla konuşmaya zorlayacak ve bütün dünya her şeyi kısa zamanda öğrenecekti. Hızlı bir kurşun onun sonsuza kadar susmasını sağlayacaktı. Kerikov genç adamı sakin ol diye uyardı. Henüz o noktaya gelmedik. Terminaldekilerin hiçbir şeyin sonucunda bir yanlışlık olduğundan kuşkulanmamaları gerektiğini unutma. Endişelenme. Göz açıp kapayıncaya kadar hallederim. Ben onların gözünde bir bilgisayar dehasından başka bir şey değilim. Güvenilir Ted, bilirsin. Sen programı devreye sokmak için telefon ettiğinde ben Japonya'ya ve daha iyi bir yaşama giden yolun yarısını almış olacağım. Orada iyi programcılara ne paralar ödediklerinden haberin var mı? Kerikov bir saniye duraksadı. Mosley muhtemelen arabayla Anchorage Havaalanı'na giderken Ebu Elam'ın onu öldürebilmesi için pozisyon almasına yetecek süreyi kazandırabilmek amacıyla genç adamın Valdez'den ayrılmasını geciktirebilirdi belki. Valdez'in güzelliği de buydu. Tek bir giriş çıkış yolu vardı. Birkaç gün önce bir can alan tehlikeli bir yol. Verhoeven'ın izinsiz eylemleri sayesinde Mosley'nin ölümü pek fazla kuşku uyandırmayacaktı. Kerikov adında Ted programı başlattıktan sonra evine dönüp benden telefon bekle diye bir sebep uyduruverdi. Ne halt etmeye? Kerikov ben emrettiğim için diye böğürdü, sonra da yanın kendisine baktığını görünce sesini alçalttı. Kerikov bilgisayar korsanının ya da salıvermek üzere olduğu bilgisayar virüsünün varlığını Verhoeven'a hiç açıklamamıştı. Ben virüsü harekete geçirmeden önce Alaska'dan ayrılman için yeterli zamanının olmasını sağlayacağım. Ted Mosley, hey anlaşmamızda böyle bir şey yoktu diye sızlandı. Artık var. Kerikov telefonu kapatıp iç cebinden bir sigara çıkardı. Marlboro'sunu yakmak için sigarasına yaklaştırdığı çakmağının alevi bir an gözünü kör etti. Bu defa cep telefonunun rehberi yerine hafızasına müracaat ederek bir telefon görüşmesi daha yaptı. Saate rağmen Ebu Elam telefona ilk çalışında cevap verdi. Uyumuş olsa bile sesi henüz uyumamış gibi çıkıyordu. Telefon numarasının sadece Kerikov'da olduğunu bilen adam merhaba demek yerine kızı bu gece almadım dedi. Ne oldu? Yanında birisi vardı. Elimize iyi bir fırsat geçmişti. Kızı neredeyse kaçırıyordum. Ama piçim biri kafama vurdu ve Peel'ın gemisine kadar kıza eşlik etti. Adamı saf dışı bırakmadan kaçırmamız mümkün olamayacaktı. Ve siz de kızın minimum dirençle kaçırılmasını istediğinizi söylemiştiniz. Kerikov nefretle tanrım, tek bir adam ve beceremedin mi dedi. Bir adam engel oluşturamaz, onu dövüp fırsat bulmuşken kızı kaçırman lazımdı. Dinle beni, hem de iyi dinle. Bu geceden önce kızın kaçırılmasını istiyorum. Kaçırdıktan sonra da sondaj kulesinde kızın yanında kalmanı istiyorum. Ona iyice göz kulak ol Elam, ama ona elini sürme, iyice anlaşıldı mı?
Ona neden göz kulak alalım? Aggie Johnston'ın gidebileceği bir yer yok ki.
İsim verme lanet olsun. Hem son hazırlıkları gözden geçirmek için Omega'da bana lazımsın. Hem de ben nitrojen tenekelerini ateşledikten sonra bilgisayar uzmanımızı öldürmek için.
Burada neler dönüyor Kerikov? Her şeyin kontrolün altında olduğuna, adamlarına güvendiğine ve hiçbir yardıma ihtiyacın olmayacağına dair Bakan Ruff diye garanti vermiştin. Ben ve adamlarımın seni ikinci kez kurtarmamızı istiyorsun. Sen ne yaptığını bildiğinden emin misin? Bence bakana işlerin planlandığı gibi gitmediğini bildirme zamanı geldi. Ya sence?
Kerikov sinirli bir sesle, hayır, işler planlandığı gibi yürüyor. Senin sadece planın tamamından haberin yok dedi. Sen sadece kadını kaçırıp Omega'ya götür ve talimatlarımı bekle. Rufti bu operasyona para ödediğinde gözlemcilikten daha fazlasını yapacağını sen de biliyordun.
Ebu Elam, Rufti bundan haberdar olacak diye tehdit savurdu. Emin olabilirsin. Sen sandığın kişilik değilsin.
Ah evet, ben sandığım kişiliğim. Kerikov telefonunu katlayıp cebine koydu. İstihbarat oyunuyla geçen bir yaşamdan sonra Kerikov asla değerli şeylerin hızla bir borca dönüştüğüne şaşmaktan vazgeçmemişti. Müttefik ve düşman zıt anlamlı iki sözcük değildi, ikisi de aynı şeydi. Yalnızca zaman ve koşullar onları birbirlerinden farklılaştırıyordu. Süper güçlerin ilişkilerinde olduğu kadar kişisel ilişkilerde de geçerliydi bu durum ve casusluk mesleği en geçerli olduğu yerdi. Uçağa dönmeden önce sigarasının izmaritini piste attı ve topuğunun altında parçalayıp ezerek püre kıvamına getirdi. Onun geldiğini gören pilot motorları çalıştırdı ve motorların bıçak sırtı kadar keskin rotor kanatları soğuk havayla karışıp çabucak gümüşü disklere dönüp gözden kayboldular. Valdez, Alaska. Kapının vurulması makineli tüfek ateşinin şiddetli ritmine sahipti, düzenli ve kulak tırmalayıcı. Mercer yataktan fırlamadan önce bir an kulaklarını kapattı. Nerede olduğunu unutup çarşaflara dolaşarak yere dalış yaparken kafasını komodine çarpıp kırmasına da ramak kalmıştı. Kendisini hemen topladı ve zonklayan beyni ona Alaska'da olduğunu ve bir gece önce tahmininden daha fazla içmiş olduğunu hatırlattı. Ayağına bir blue jean geçirip kapıyı açmaya gitti. Oda kapısının dışındaki koridorda üzerlerinde lacivert naylon yağmurluklarıyla üç adam duruyordu. Mercer adamların arkalarında büyük sarı harflerle FBI yazılı olduğunu biliyordu. Hope'a yapılacak baskının zamanı gelmişti. Ortadaki ajan Dr. Mercer, benim adım Dave Fielding dedi. Bana bu sabah Peel'in gemisine çıkmadan önce sizi alma talimatı verildi. Fielding, kas, sinir ve testosterondan oluşan bir heykelden farksızdı. Geniş aldı, bir çift sert ela göze iniyordu. Çenesi biraz daha sivri olsaydı havayı kesebilirdi. Mercer, Fielding ve diğer iki ajanı kapıda bırakıp arkasına dönerken bana bir dakika izin verin dedi. Giysi çantasından kalın bir gömlek alıp giydi ve banyoya giderken düğmelerini ilikledi. Çişini yaparken banyo tezgahının üzerinde bırakmış olduğu diş macunu tüpünü sıkıp bir parça macun yaladı. Macunu ağzında çevirip pantolonunun fermuarını çekti, ellerini yıkayıp çalkaladı. Gözleri aynada aynı miktarda kırmızı ve gri tonlarda görünüyordu. Mercer bir çift çorap ve ağır botlarını giyip bağlarını bağlarken Fielding ve adamları beklediler. Kapıyı çaldıkları andan itibaren odanın önünde yalnızca iki dakika beklemişlerdi. Sabahın altısına çok az zaman kalmıştı. Liman otele yalnızca birkaç blok uzaklıktaydı. Deniz kenarından yürürlerken Mercer'ın canı deli gibi kahve çektiyse de Fielding'in uzun adımlarındaki gerginliğe bakılırsa ajan baskın için sabırsızlanıyordu. Sabah bela beklentisini açıkça bünyesinde barındırıyordu. Fielding'in yağmurluğunun altında kılıfında duran silahı montunun malzemesini deforme etmişti. Limanda motoru mırıldanarak boşta çalışan 12 metrelik bir sahil güvenlik teknesi duruyordu. Parıldayan beyaz gövdesi ve üst güvertesi servise ait ayırt edici turuncu bantla kesilmişti. Ön güvertesinin üzerindeki taretin orta kısmına 50 kalibrelik ikiz makineli tüfekler yerleştirilmişti. M16'ların sıkıca kavramış ve parmaklarını tetikten kesinlikle çekmeyen yarım düzine silahlı denizci kıçtaki alçak güverteye dağılmışlardı. Doklarda tek bir kişi bile yoktu. Limanda demirlemiş büyük troll tekneleri sessizce duruyorlardı. Kiralık teknelerle gezi tekneleri de aynı şekilde ıssız ve sessizlerdi. Mercer'ın teknelerine gidecek olan balıkçılara o sabah tatil yapmaları ve kaybettikleri zamanın faturasını FBI'ye göndermelerinin tembih edildiğine ilişkin en ufak bir kuşkusu yoktu. Peel konusunda yanılmamış olduğunu umuyordu. Fielding Mercer'ı sahil güvenlik teknesine götürdü ve aynalık boyunca uzanan banka kadar ona eşlik etti. FBI'ın adamları ve sahil güvenlikçiler kalıplaşmış bir beceriklilikle hareket ediyorlardı. Saatlerdir ayaktaydılar ve bu sabahki baskını planlamışlardı. FBI ajanları için bu baskın aylardır yürütmelerine rağmen hiçbir sonuca ulaşamadıkları soruşturmanın ödülü olacaktı. Çok uzun zamandır biraz aksiyon olmasını bekleyerek Alaska'daydılar ve bekledikleri hareketlilik nihayet bu sabah gerçekleşecekti. Mercer bu sabah baskının her şeyden çok bir uyarı anlamına geleceğini biliyordu. Hope'da hiçbir şey bulamayacaklarından emindi. Peel'la Ivan Kerikov arasındaki bağlantı hakkındaki kuşkuları doğru olsa bile adamlar kanıtları ortalıkta bırakacak kadar aptalca davranmayacaklardı. Bu sabahki baskın Mercer'a göre Kerikov'un izlendiğini öğrenmesi için bir çeşit taciz olarak planlanmıştı. Bir gece önce yaptıkları telefon görüşmesinde Dick Hanna'nın onun niyetinin ne olduğunu anladığını tahmin ediyordu Mercer. Yoksa bugün burada olmazdı ve Hanna'nın adamlarına tam anlamıyla bilgi vermediği de anlaşılıyordu. Görünüşe bakılırsa adamlar tam kapsamlı bir deniz savaşına hazırlanıyorlardı. M-16'lar da onlara güven ve huzur veren yağlı birer kokuydular. Çelik yelek giyip savaş miğferleri takmış bir denizci Borin halatını çözdü ve pupadaki bir diğer denizci de onun hareketlerini taklit edince bir anda doktan kurtuldular. Dümenci gaz kelebeğini yavaşça itti, limandan ayrıldılar. Bot sakin körfeze doğru yol alırken ajan Fielding dizlerinin arasına sıkıştırdı, saldırı tüfeğiyle Mercer'ın yanına oturdu. Körfezin etrafını kuşatan dağlar yoğun çam ve meşe ağaçlarından oluşan tentelerin altında uykuya dalmış hayvanlar gibiydiler. Her birinin sırt hattı porsuk tüyünden yapılmış saç fırçalarını andırıyordu. Bir engelle karşılaşmadan Scarab tarafından imal edilmiş devriye teknesine esen rüzgar sertti. Mercer'ın gözlerinden yaşlar akmasına yol açıyor ve beyninin işlevlerine biraz da olsa yeniden kavuşmasını sağlıyordu. Hope ileride hareketsiz olarak duruyor, hafif dalgalar limon sarısı gövdesini sakince okşuyordu. İskele tarafındaki metaforalar sarsılmaya hevesli iskelet kolları gibi ana güverteden sarkıyordu. Yalnızca birkaç lombozdan ışık yayılıyordu. Geri kalanlarsa geminin boyasının üzerinde birer karanlık noktaydı, sessiz görünüyordu. Sabahın bu erken saatlerinde güvertelerde kimseler yoktu ve araştırma gemisinin küt bacasından yalnızca incecik bir duman çıkıyordu. Birkaç deniz kuşu, martı ya da deniz kırlangıcı geminin kıç tarafının hemen üstünde uçuyor ve şefin gece attığı yemek artıklarıyla besleniyorlardı. Fielding motorların gürültüsü arasında bu pek görülmemiş bir şey dedi. Anladığım kadarıyla bu tüyoyu siz vermişsiniz değil mi? Mercer başını sallayarak adamı onayladı. Henüz konuşabilecek kadar ayılmamıştı. Adamları büyüleyen heyecan onun üzerinde herhangi bir etki uyandırmamıştı. ''Biz Hope'un güvenli olduğundan emin olana kadar sizin bu teknede kalmanızı istiyorum. Herhangi bir sorunla karşılaşacağımızı tahmin etmiyorum. Ama yine de bir kenarda durmanız daha güvenli olur. Siz daha çok gözlem için buradasınız öyle değil mi?'' En nihayet dili çözülen Mercer, bu bir istila değil, ajan Fielding dedi. Bu baskının arkasında yatan somut bir kanıt yok. Yalnızca sezgisel bir sese dayanıyor. Sizin ve adamlarınızın biraz sakinleşmenizi öneririm. Homurtuyla karışık birkaç şikayet dışında bu insanlar herhangi bir direniş göstermeyeceklerdir. Tamam, yine de her ihtimale karşı. Fielding yağmurluğunun fermuarını ardından da omuz kılıfının güvenlik bandını açtı. 45'lik koca Colt çarpışma durumunda çekilmeye hazırdı. Mercer artık 200 metre uzaklarında kalmış olan limanı göstererek bir öneride bulunabilir miyim dedi. O kasabada çoğu erken kalkan 3000 kişi var. Kendinizi gülünç duruma düşürmek istemiyorsanız Hope'a meraklı gözlerden uzak olan sancak tarafından çıkmanız akıllıca olur. Dün gece Peel'ın iki zodyakı olduğunu fark ettim. İkisini de kasabanın limanında görmedim. Geminin bu tarafında da değiller. Öbür uçtaki boarding merdivenine bağlı olduklarını tahmin ediyorum. Ajan Fielding sinirli bir tavırla Mercer'a baktı. Yüzündeki ifadeden bunu düşünmemiş olduğu ve Peel'ın gemisine borda kancaları ve iplerle fırtına gibi çıkmayı gerçekten dört gözle beklediği açıkça anlaşılıyordu. Başını sallayarak göz temasını kesti, sonra da dümenciye Hope'un etrafından dolaşıp sancak tarafından yaklaşmasını söylemek için ön tarafa gitti. Devriye botu denizde geniş bir kavis yaptı ve bu manevrasının sonucunda suda köpüren beyaz bir yelpaze bıraktı. Gövdesi o kadar yana yattı ki güverte ile su hattı arasında kalan kısmı dalgaların ancak birkaç santim üzerinde kalmıştı. Hope'un güdük dikey provasının etrafında bir daire çizdiklerinde ajanlar bir merdivenin su seviyesine indirilmiş olduğunu gördüler. Zodyaklar en alt basamağa bağlanmışlardı. Basamakların üzerindeki ana güvertede bir elinde tüfek tutan bir adam, diğer elindeki dürbünden yaklaşan sahil güvenlik botunu izliyordu. Silahı gören Fielding ve diğer ajanlar anında karşılık verdiler. Silahlarını sıkıca tutmayanlar hemen silahlarına sarılıp doğrulttular. Hareketlerindeki hızlılık Mercer'ı şaşırtmıştı. Birisi Fielding'e bir megafon attı, ajan boş olan eliyle megafonu kaptı ve hiç duraksamadan ağzına götürdü.
FBI, silahını at ve ellerini başının üzerine koy. Pozisyonunu bozma yoksa ateş açarız.
Fielding'in megafonla yükselen sesi devriye botunun motorları artık boşta çalıştığı için sessizleşen denizde yankılandı. Durağanlık Scarab'ı Hope'a yaklaştırırken, ajanlar bir uçak savar silahının hassasiyetiyle doğrulttukları silahlarıyla güvertedeki adamı izliyorlardı. Araştırma gemisindeki çevreci dürbününü indirip boynuna astığı deri kayışta sallanmasına izin verdiği halde silahını indirmek için hiçbir girişimde bulunmamıştı.
Fielding, at o kahrolası silahını hemen diye haykırdı.
Fielding'in elektrik gücüyle yükselen bağırmasının yanında sesi cılız kalan adam
''Bu gemiye çıkamazsınız!'' diye bağırdı.
Fransız aksanıyla konuşuyordu, belki de Hollandalı.
''Biz Hollanda'da kayıtlıyız, dost bir ulusun bayrağını taşıyoruz.''
Fielding öfkeyle ''Amerika Birleşik Devletleri'nin kara sularındasınız, ukala herif!'' diye bağırdı.
''Canım isterse geminizi bu lanet olası sulardan attırmaya hakkım var.''
Ajanın sözleri ikiz makineli tüfeklerin mekanizmaları yuvalarına yerleştirilirken çıkan mekanik gürültüyle ve tüfeklerin fişekliklerinin zincirleri andıran takırtısıyla vurgulandı. Güvertede gözüken yeni kişilerin çoğunun tamamen giyinik olmaları Mercer'a sahil güvenlik teknesinin limandan ayrılmasından itibaren gözetlenmekte olduğunu anlattı. Şans eseri yeni gelenlerin hiçbirinin silahlı olmadığını görebiliyordu. Scarab biniş platformuna yaklaşıyordu. Hope'un mürettebatı geminin yanından sarkarak gösterişli botu ve ajanları gözlemlediler. Bir kadın sesi ''Fransuva, o silahı derhal bırak!'' diye seslendi. Mercer sesin sahibini anında tanıdı. Doğal otorite ve gırtlaktan çıkan o büyüleyici sesin bileşimini bir başkasının sesiyle karıştırmak imkansızdı. ''Fransuva adındaki adam gemimize çıkmalarına izin veremeyiz, Aggie!'' diye itiraz etti.
''Fransızların Rainbow Warrior'a ne yaptıklarını unutmamışsındır.''
''Hemen dediğimi yap.''
Fransuva Aggie Johnston'la konuşurken Fielding ve adamları da iki gemiyi birbirinden ayıran birkaç adımlık mesafeyi atlayarak geçtiler. Toplu halde merdivenlerden yukarı çıkarlarken botları donanma standartlarına uygun sağlam ahşap zemini dövüyordu. Hükümetin adamları sadece birkaç saniye içinde Hope'a çıkmışlardı ve herkesin yere yatıp ellerini, parmakları birbirine dolanmış olarak başlarının arkasına koymaları için bağırarak emirler yağdırıyorlardı. FBI ajanları Peel'in eylemcilerini güverteye doğru iterlerken erkekçe haykırışlar kadınların çığlıklarına karıştı. Mercer Aggie'nin bağırdığını duydu ve Fielding'in geri planda kalma emrini hiçe sayıp harekete geçti. Göz açıp kapayıncaya kadar o da Hope'a çıktı ve yüzüstü yatanların arasında Aggie'yi aramaya başladı. Ajanlardan biri bir adamın kot pantolonunun belinden küçük otomatik bir tabanca çekip çıkarırken bir diğer ajan da M16'sını eylemcinin başına dayamıştı. Gezinti güvertesi boyunca sıralanmış bir dizi dökme camlı pencere yemek salonuna bakıyordu. Orada yüzler göründü, ardından da gemilerinin baskına uğradığını anlayınca telaşla uzaklaştılar. Korku ve panikten kaynaklanan çığlıkların geminin içinden duyulabilmesi mümkündü.
''Mercer lanet olsun, Fielding bu olayı gerektiğinden daha berbatlaştırıyorsun.'' diye bağırdı.
Gözleri savaşın şehvetiyle ışıl ışıl olmuş Fielding ona döndü.
''Sana arkada kalıp beklemeni söylemiştim. Defol buradan.''
Mercer uzun adımlarla Egi'nin güvertede yatmakta olduğu yere yürürken hiçbir yere gitmiyorum diye cevabı yapıştırdı. Kızın yanında diz çöktü ve Sevecen elini sırtına koydu. Egi başını kaldırıp arkasındakinin kim olduğunu görene kadar çevirdi. Mercer'ı görünce yeşil gözleri öfkeyle parladı.
''Seni orospu çocuğu!''
Mercer, ben sadece ceketimi geri almak istemiştim diyerek gülümsedi ve ayağa kalkması için Egi'ye yardım etti. Egi, Mercer'ın dokunuşu sanki onu kirletmiş gibi ellerini temizleyip geriledi. Ajanlardan biri sayıları 10 civarında olan aktivistlere göz kulak olmak amacıyla geride kalırken diğerleri biniş platformunun hemen önünde bulunan bölmeden geçip üst güverteye girdiler. Egi dinle. Feuerhofen'la dahili iletişimden temas kurup adamlarına işbirliğinde bulunmalarını söylersen bu iş çok kolaylaşır. Mercer konuşurken geminin içinden gelen tiz çığlık yerini neredeyse tüyler ürpertici bir sessizliğe bıraktı. Ansızın makineli tüfek ateşi koptu ve tutsaklar irkildiler. Birkaçı dizlerinin üzerinde doğruldu. Güvertedeki grubun başında bekleyen ajan yerde kalın diye bağırarak saldırı tüfeğinin namlusuyla çevrecileri taradı. Egi, dediğimi yap Tanrı aşkına. En sonunda durumun ciddiyetini kavramış olan Egi ters bir sesle yan burada değil dedi. Mercer kızın elini kapıp haydi dedi.
29. ayrımın sonu. Sayfa 282.